Ayrım 47, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 411. Michael Vermont'taki Winooski Nehir Vadisi'ne konuşlandırıldı. Orada sayısız ağaç dikti ve tonlarca toprak taşıdı. Diğer İtalyanların tam aksine tadı tuzu olmayan yiyecekleri hiç yakınmadan yiyordu. İsmi sürekli yanlış telaffuz ediliyor ama o hiç kimseyi bir kez olsun uyarıp düzeltmiyordu. Akşamları ders vermek için gelen öğretmenlere yardım etmeye gönüllü oldu. Kısa süre içerisinde kampın eğitim programını o düzenlemeye başladı. Yüzlerce kişiye okuma yazma öğretti. Michael çalışmaya başladığında karşısındaki insanların çoğunun zorlukla İtalyanca okuyabilen İtalyanlar olduğunu fark etti. Herkes gibi ona da ayda $30 ödeniyordu. Bunun $22 otomatik olarak Michael'ın ailesine gönderiliyordu. Geceleri Michael ranzasına uzanıyor ve bu çek eline ulaştığında babasının yüzünün aldığı ifadeyi gözünün önüne getirmeye çalışıyordu. Sadece eşlerinin aşkını düşündüğünde Kay ikinci karısı ve ilk gerçek aşkı ve Apollonia ilk karısı ikinci aşkı Michael çok daha mutluydu. Kampta yaklaşık 1000 adam vardı. Bunlardan çoğu kökleri Avrupa'dan gelen ilk ya da ikinci kuşaktandı. Eğer onları bir araya getiren tek bir şey varsa Amerikalı oldukları için hissettikleri gururdu. Paylaştıkları günlük görevlerinin getirdiği gurur. Dolayısıyla Almanlar Çekoslovakya'yı istila ettiklerinde kökleri Almanya'dan gelenler Çek ya da Slovak kamp arkadaşlarından herhangi bir tepki görmediler. Aynı şekilde İtalyanların Arnavutluğu istilası ya da Sovyet-Fin savaşı sebebiyle Winooski Vadisi'ni coşkuyla dolduran aşırı milliyetçi tek his bundan sonra neler olabileceğinin paylaşılan dehşeti ve tüm bunların Amerika'yı nasıl etkileyeceğiydi. Bir gece Joe Lucadello, her şey bizim açımızdan farklı olacak dedi. O da bir öğretmendi. Eğitim binasında onların dışında hiç kimse kalmamıştı ve kapıları kilitliyorlardı. İtalyanlar, sadece bekleyin. Joe'nun öğrencileri Genova'dan New Jersey Camden üzerinden gelmişlerdi. Joe mimar olmayı istemiş ancak ailesi sahip oldukları her şeyi borsada yaşanan çöküntüde kaybetmişti. Şimdi istinat duvarları ve piknik barınakları tasarlıyordu. İnanılmaz derecede akıllı ve kabiliyetli, bir o kadar da zayıftı. Joe ve Michael birlikteki en iyi arkadaşlardı. Michael, ben de öyle düşünüyorum dedi. Eğer Amerika Avrupa Savaşı'nın içine çekilmiş olsaydı, İtalyan olan herkes ani saldırılardan sorumlu tutulacaktı. Almanlar sadece, Michael biliyorum dedi, haklısın. Sakın gülme ama bir süredir Mussolini'yi öldürme planı üzerinde çalışıyorum. Michael gülerek, haydi yapma dedi, bunu nasıl yapacaksın? Nasıl olacağını bildiğimi söylemedim, sadece plan üzerinde çalıştığımı belirttim. Joe da o ender bulunur karışımlardan biriydi. Harekete geçmeye hazır, becerikli bir tasarımcı. Aslına bakılırsa oldukça pratikti de ama kendisine has bir yöntemi vardı. Mussolini'nin 5 mil yakınına dahi yaklaşamazsın. Hiç kimse yaklaşamaz. Şunu bir düşün. Birçok tarih kitabı okudun. Bugüne kadar öldürülmesi imkansız olan hiç kimse, bir kahraman, bir suçlu, bir kral, herhangi türden bir lider olmamıştır. Bu oldukça yalın bir düşünce tarzıydı. Michael düşündü ve Joe'nun haklı olabileceği kararına vardı. Sanıyorum Mussolini'nin işini bitirince Hitler'in peşine düşeceksin. Joe, hayal kurduğumu biliyorum dedi. Ben salak değilim. Bu işe uygun kişi olmadığımın da farkındayım. Sadece oturup dünyanın ne yöne gittiğini izlemek ve bu konuda hiçbir şey yapmamak çok zor. Bu konuda aynı fikirdeydiler. Kuzeyli ve güneyli İtalyanlar arasındaki tarihi uçurum, onların arkadaşlıklarını ya da Mussolini için paylaştıkları küçümsemeyi herhangi bir şekilde etkilemiyordu. Savaştan korkuyorlardı. Diğer yandan da çünkü böyle bir şey Mussolini'yi çökertecek, aynı zamanda onlar gibi kişilere bir fırsat verecek, onlar da böylece kendilerini Amerikalıların gözünde ispat edeceklerdi. Bunun olmasını çok istiyorlardı. Sonra şu Ustica olayı yaşandı. Mussolini Hitler'le Axis anlaşmasını imzaladığı günlerde ordularına Sicilya'ya gitmelerini, tanınmış ya da öyle olduklarından şüphelenilen tüm mafya elemanlarını kuşatmalarını ve onları küçük bir ada olan Ustica'ya hapsetmelerini emretti. Vito Mussolini'ye zamanı geçecek diğer bir gururlu zulüm adamı olarak saygı duymaya devam etti. Michael ve Joe Ustica'da hapsedilen adamlar hakkında konuştuklarında Amerikan süreç eksikliğinden şikayet ettiler. Michael babasının o adamlarla arasındaki bağı belli edecek hiçbir belirti göstermedi. Joe Corleone'leri zeytinyağı ithalatçısı olarak tanıyordu. Kampın mutfağında bunlardan sandıklar dolusu vardı. 1940 Haziran'ında İtalyanlar müttefiklere savaş ilan ettiğinde Joe Lucadello bir planını dile getirdi. Kanada'ya gidebiliriz dedi. Kanada'da ne var? Joe gazeteden kesilmiş bir kağıt parçası çıkarttı. Makaleye göre Kanada Hava Kuvvetleri deneyimli Amerikan pilotlar arıyordu. Birinci Dünya Savaşı pilotu olan Billy Bishop makale ondan Kanada'nın Eddie Rockenbacker'ı diye bahsediyordu. Onların eğitimleriyle bizzat kendisi ilgilenecekti. Michael bu harika dedi ama biz deneyimli pilotlar değiliz ki. Joe her şeyi düşünmüştü. Bir arkadaşı vardı. Rodos adasından bir Polonyalı Yahudi. Bu adam sivil koruma birliği adına pilotluk yapıyordu. Yangınla savaş için ormanlık alana su sıkıyor ve ekibin çalışacağı araziye böcek ilacı püskürtüyordu. Joe bu adamı kendilerine ders vermesi için ikna etti. Ardından üçü birden katılım için Ottawa'ya gittiler. Joe ona ve Michael'a oldukça inandırıcı lisanslar düzenlemişti. Sonunda hepsi birden kabul edildi. İki gün sonra Billy Bishop barakalara bizzat uğradı ve Michael Corleone'yi görmek istediğini belirtti. Ki ismi de doğru telaffuz etmişti. Bu bir şeylerin olacağının kanıtıydı. Michael'ın pilot lisansını görmek istediğini söyledi. O odada lisanssız birkaç adam daha vardı. Bunlardan bir kısmı birkaç ay içerisinde kendi sertifikalarını edinecek olan mevsimlik işçiler ve taşralılardı. Sorun lisan değildi. Michael biliyordu ki bu şekilde babası onun orada olduğunu öğrenmişti. Sahte lisansı ortaya çıkartıp kullanmanın ve büyük olasılıkla Joe'nun da ekip dışına atılmasına sebep olmanın hiçbir anlamı yoktu. Michael, Billy Bishop'a üzgünüm efendim dedi. Lisansım yok. Michael otobüse binip kampa geri döndü ve tekrar eski işine başladı. 6 ay sonra başka bir otobüse binip babası için verilen sürpriz doğum günü partisine katılmak için New York'a doğru yola çıkmıştı. İşte o sırada şoför Pearl Harbor hakkındaki haberleri işitti. Titreyerek otobüsü bir yerde durdurdu ve radyonun sesini açtı. Sonunda tekrar yola koyuldular. Michael otobüs terminalinden doğrudan Times Meydanı'na yürüdü. Alan yapılacak katliamı övüp duran insanlarla doluydu. Michael Ordu Hava Birliği önünde sıraya girdi. Ancak tam onun beklediği sırada bir görevli sıranın yanına yaklaştı ve boyu 1.70'in altında olanların kendilerine intikamlarını alacakları başka bir hizmet alanı bulmaları gerektiğini belirtti. Michael 2 santimle bu şansı kaçırmıştı. Deniz kuvvetleri de istediği bir yerde, diğerlerinden daha kuvvetli seçkin bir savaş müfrezesi, ihtimamlı başlangıç ve kayda değer bir gurur kaynağı. Onlarda da sınırlaması vardı ama hissiyat çok daha öndeydi. Michael ve onu kaydeden yüzbaşı birbirlerine şöyle bir baktılar ve aralarından birbirlerini anladıklarına ilişkin bir elektriklenme oldu. Michael babasının evine gitmek için bir taksiye atladı. Vito Corleone'nin en sevdiği çocuğu partiye katılıp en son sürpriz diyen kişiydi. Vito, Michael'ın getirdiği haberler karşısında kayıtsız kaldı. Çocuğunu seven ya da ilgilenen herhangi bir babanın soracağı türden şeyler sordu. Her ne kadar dile getirmemiş olsa da onun yaptıklarını onaylamadığı alenen ortadaydı. Takip eden günlerde Amerikan hükümeti İtalyan vatandaşlarını sınırlarına dahil etti ve onlara savaşta ele geçirilen esir muamelesi yaptı. Mesela aşçı Enzo 2 yılını New Jersey hapishanesinde geçirdi. Bunun yanı sıra 4.000'den fazla İtalyan isimli Amerikan vatandaşı gözaltına alındı. Her ne kadar bunlar tutuklanmamış ve kısa süre içerisinde serbest bırakılmış olsalar da Teresa Hagen'ın ebeveynleri de tutuklananlar arasındaydı. Onlar hiçbir suçla itham edilmemişlerdi ama yasal temsil hakları daha alt seviyelerde olan yüzlerce insan çok daha uzun süre, aylar, yıllar gözaltında tutuldu. Noel öncesi hükümet İtalyan kökenli Amerikalıların savaşla ilgisi olan endüstrilere katılımlarını sınırlayan bir genelge yayınladı. Ülke çapında sıkı çalışan, yasalara uyan Amerikan liman işçileri, fabrika çalışanları ve sivil daktilo yazarları işten atıldı. O sırada Michael Paris adasında kırık istiridye kabuklarıyla kaplı park alanında tıpkı bir sürüngen gibi yavaş yavaş ilerliyordu. Amerikan nüfusunun %4'ü İtalya'dan gelmişti. Bu insanlar şehit olanların %10'unu oluşturuyorlardı. Hükümetin Michael Corleone'ye tahsis ettiği her şey çok büyüktü. Kaskı, üniforması, hatta iç çamaşırları bile. O bir denizci olduğu için çok gururluydu ve görmek istediğini görmüştü. Ancak annesi saçları kırpılmış, bir üniformadan daha çok kostüme benzeyen, bedenine büyük gelen, hastalıklı gibi görünmesine neden olan beyaz elbiseleri giymiş en küçük oğlunun fotoğrafını ilk kez gördüğünde gözyaşlarına boğuldu ve 3 gün boyunca ağlamayı kesmedi. Sonra fotoğrafı şöminenin üstüne yerleştirdi. Her önünden geçişte gözyaşları tekrar yanaklarından akmaya başlıyordu. Ama yine de hiç kimse fotoğrafı oradan indirmeye cesaret edemedi. Michael Corleone'nin Paris adasındaki birliği hepsi doğudan gelme 47 adamdan oluşmaktaydı. Aralarından pek azı kendilerini kuzeyli ya da güneyli olarak sınıflandırıyordu. Michael daha önce hiç güneye gitmemişti. İtalya'daki kuzey ve güney rekabeti hakkında oradakinden daha fazla şey biliyordu. Ve bu iki rekabetin ne kadar birbirlerine benzediğini fark edince oldukça şaşırdı. İtalya'nın güneyinden ve Amerika'nın kuzeyinden gelen birisi olarak her iki tarafı da açıkça anlayabiliyordu. Ve tartışmalar çok komik şeyler yüzünden çıkıyordu. Örneğin müzik. Güneyliler, kuzeylilerin boktan olarak ifade ettikleri müzikten çok hoşlanıyordu. Kuzeyliler, Cole Porter, Johnny Mercer gibi müzikler eşliğinde dans edebilecekleri kibar kişilerden hoşlanıyorlardı. Her ne kadar Michael, Johnny Fontaine'i yakından tanıyor olsa da, onun müziği üzerine getirilen sinirli eleştiriler esnasında hiç sesini çıkartmadı. Arada bir yaşanan önemsiz hırgürlerin adamlara en azından bir an için gerçek düşmanlarını unutturduğu ender anlarda eğitim çavuşları onların bundan hemen pişmanlık duymalarını sağlıyordu. Onların gerçek düşmanı olup çıkıveriyordu. Hepsi de zamanı geldiğinde görevlerini yerine getirememekten korkar halde günlerini geçiriyordu. Çavuş Bradshaw'dan korktukları kadar hiçbir şeyden korkmuyorlardı. Michael sessiz, becerikli bir askerdi ama günlerini eğitim çavuşunun onu her an öldürebileceğine inanarak geçiriyordu. Geceleri Michael ter içinde ranzasında yatıyor, orada ne kadar zekice düzenlenmiş bir er kamp sistemi olduğunu düşünüyordu. Michael'ın birliklere koyulan boy sınırlamasının bir noktaya kadar İtalyanları özel kuvvetlerden uzak tutmak amacıyla yapıldığından kuşkulanması, birlikte kendisi dışında tek bir İtalyan asıllı kişinin bulunduğunu fark etmesiyle iyice pekişti. İkinci ligde futbol oynayan Tony Ferraro da New York'tan gelmişti. Adama baktı, tıknaz ve kafası keldi. Tıpkı Michael gibi Pearl Harbor haberini alır almaz bu göreve gönüllü olmuştu. Ancak asıl yapmak istediği şey İtalya'ya gitmek ve Mussolini'yi öldürüp cehenneme göndermekti. Tony ve Michael birliğin en kısa boylu iki adamıydı. Hızlı koşamıyorlardı ve iyi birer nişancı da değillerdi. Ama birliğe diğer birçok adamdan çok daha iyi bir fiziksel kondisyonla girmişlerdi. Ne mutlu ki denizci acemi er kampı hakkında daha evvelden işittikleri birçok şey o ana kadar doğru çıkmıştı. Adamlar çökmüşler, kusmuşlardı, kan kusmuşlardı. Michael bundan zevk almayı öğrendi. Eğitim çavuşları tarafından diz hizasındaki kumda çavuş Bradshaw'un yaptığı gibi 8 saat yerine 4 saat boyunca yürütüldükten sonra barakalarına yollanan adamlar adına kendisini çok kötü hissetti. Acemi er kampı sonlandığında birliği ilk defa tam anlamıyla erkek olarak nitelendirdi. Birlikteki denizcilerin hepsi onu seviyordu. Ayrılırken birçoğu hiç utanmaksızın gözyaşı döktü. Acemi er kampında birkaç zararsız kilonun dışında başka hiçbir şey kaybetmeyen Michael, başına gelen bir olayla inanılmaz derecede sarsıldı. Birkaç ay sonra Tony Ferraro bir ismi ya da askeri bir amacı dahi olamayacak kadar küçük bir adayı ele geçirmeye çalışıyordu ki bir Japon nişancı onu kalbinin tam ortasından vurdu. Gün batmadan önce adamlar tüfeklerini kaptılar, denizci çantalarını omuzlarına attılar ve bir dizi kamyonun yanında sıraya dizildiler. Yoğun bir güneyli aksanı olan onbaşı isimleri ve kişilerin görevlerini tek tek okudu. Tıpkı Michael'ın beklediği gibi Corleone ismini telaffuz ederken katletti. Ancak onbaşının hemen isminin ardından söylediğini işitince şok geçirdi. Elliot kampı, M1 tüfek, piyade, Michael Corleone Pasifik'e gidiyordu. İtalya'yı kurtarma hayali tuz buz olmuştu. Peki ama şimdi ne yapacaktı? Meclis üyesine mektup mu yazacaktı? Bu durumu en başta destekleyecek kişi Michael'ın babasından alacağı tek bir onay ifadesinin ardından büyük olasılıkla onun meclis üyesi olacaktı. Michael her şeyi oluruna bırakmaya karar verdi. Bir denizci nereye gönderilirse oraya giderdi. Elliot kampında olan bir güneyli kamyondan ona elini uzattı. Michael'ı yukarı doğru çekerken güverteye hoş geldin Dago dedi. Dipnot, İngilizce'de İtalyan ya da İspanyol asıllı insanlara edilen bir hitap şekli. Bu aynı zamanda denizcilerin San Diego'dan bahsederken kullandıkları kelimeydi. İtalyan asıllı. Michael adamın hangi anlamı kastettiğini biliyordu ancak buna hiç ehemmiyet vermedi. Onlar en başta birer denizci, ondan sonra da Amerikalıydılar. Diğer her şey bundan sonra geliyordu. Michael Batı'yı da daha önce hiç görmemişti. Yolculuğun iyi kısmını acemi er treninin penceresinin önüne oturup hipnotize olmuş bir halde geçirdi. Bu uğruna savaştığı şeyleri görmesi için iyi bir fırsattı. Hiçbir şey onu bu ülkenin büyüklüğüne, ihtişamına ve güzelliğine daha önceden hazırlamış olamazdı. Batıya doğru ilerledikçe bu kayalığa, umulmadık kara parçasına bir o kadar aşık oluyordu. Vegas'tan yaklaşık 30 mil uzaktaki bir yerde çöl eğitim uygulaması için durdular. Birkaç ay önce bölgedeki ilk büyük kumarhane burada açılmıştı. O gece Michael elleriyle bir tavşan öldürdü. Hayvanın lifli etini şehrin onun gibi hayalperest bir adamın aksis güçlerinin düşmesinden, İngiliz krallığından, Sovyetler Birliği'nden, Amerika'daki fabrikaların birçoğundan, çelik sektöründe yaşanacak sorunlardan, hatta bunların Güneybatı Asya'ya götürülmelerinden çok sonra dahi varlığını devam ettirecek bir endüstriye dönüştürebileceği, öteki dünyaya aitmiş gibi duran parıltısına bakarak soğuk ve kuru vadide yedi. San Diego'da Michael diğer birkaç hafta boyunca çeşitli kurs ve eğitimler aldı. Göğüs göğüse çarpışma, yüzme testleri, son rötuşlar. Ama artık yola çıkma vakti geldiğinde kalbi tekrar kırıldı. Onu muhafız alayına almışlardı hem de süresiz olarak. Yakaladığı ilk fırsatta ödemeli bir telefona gitti ve Tom'u aradı. Hagen'lar akşam yemeklerini yiyordu. Arka fondan bir bebeğin ağlayışı işitiliyordu. ''Sana bir şey soracağım Tom. Eğer bana yalan söylersen nasılsa öğrenirim. Bir daha hiçbir şey aramızda aynı olmaz.'' Tom bu şekilde başlayan bir soru dedi muhakkak sorulması gerekenlerden bir tanesidir. Michael genç ve azimliydi. Tom'un gelmek üzere olan soruya çoktan yanıt verdiğini anlayacağı bir gün elbet gelecekti. ''Babamın benim görevlendirmelerim hakkında herhangi bir etkisi var mı?'' Tom, neyle ilgili görevlendirilmeler diye sordu. Michael ses tonunu alçalttı. Ben birliğe polis olmak için girmedim. Hagen, sen polis misin dedi. Michael telefonu onun yüzüne kapattı. Birkaç gün sonra Michael sahil devriyesine çekildi. Omzundaki tüfeğiyle rıhtımda dikiliyor, güvendiği insanlar gemiye binerken onları seyrediyordu. Etraf Japonları öldürecekleri için böbürlenen insan seslerinden geçilmiyordu. Bu adamların hiçbirini o günden sonra bir daha görmedi. En kötü muhafız alayı görevi sivillerin karartma tatbikatı yasasını uygulamalarını takip ve kontrol etmekti. İnsanlar içinde bulundukları koşulların özel olduğunu düşünüyordu ve onları bunun tersine ikna etmek imkansızdı. Bu şekilde geçirilen ilk birkaç çileden çıkartıcı gecenin ardından Michael onların düz kendilerine önem veren suratlarını tüfeğinin dipçiğiyle dağıtmak istemiş fakat kısa bir süre sonra aklına çok daha iyi bir fikir gelmişti. Sivillerle nasıl başa çıkacağını bilemeyen komutanı bunun çok zekice olduğunu belirtmişti. Komutan bunu bir İtalyana söyleyebileceğim aklıma dahi gelmez dedi. Fakat sen oldukça iyi bir komutan olabilirsin. Michael yanına iki adam aldı ve şehrin kuzeyinde hemen kıyıda bulunan bir yağ depolama binasına gitti. İki büyük boş yağ tankını aldı, sürekli mızmızlanan sivillerden uzak olmak ve patlayıcılara ilişkin aldığı eğitimi uygulama fırsatını yakalamak çok hoştu. Ertesi gün gazete ve radyolarda onların patlattıkları yağ tanklarının hedefini vurmakta hiçbir sorun yaşamayan Japon denizaltıları tarafından havaya uçuruldukları söyleniyordu. Bu olayın ardından karartma tatbikatını uygulamak artık çok daha kolaydı. 47. ayrımın sonu. Sayfa 419.